Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Bugün yine iki değerli konuğumuzla iki farklı konuyu konuşacağız. Ama öncelikle tabii ki şunu istiyoruz, bizi tüm platformlarda dinlemeye devam edin. Hem TRT'nin de hem de podcast yayınımızda. Biliyorsunuz programımız dijital dünyaya odaklanıyor. Teknokentlerin inovasyon ekosistemine ışık tutmaya çalışıyoruz ve sizleri de bu dijital keşif yolculuğumuza ortak olmanız için davet ediyoruz. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim yeniden birlikteyiz. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Size kısaca tanıtmak istiyorum ama çok da kısa tanıtılacak gibi değil. Çok değerli bir konuğumuz hakikaten. Şu an için Akgün Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Hamdi Atalay. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Dijital sağlık teknolojilerini konuşacağız ama kendisi aynı zamanda eski Avelsan Genel Müdürü, yine eski BTK kurulu üyesi, eski NETAŞ icra kurulu üyesi, yani teknoloji ve bilişimin temelinden bu yana varsınız diyebiliriz. Hani biz duymaya başladığımızdan beri gerçekten. Ve şu anda da dijital sağlık teknolojileri üzerine Akgün Teknoloji'de yönetim kurulu başkan vekilisiniz. Öncelikle tabii şunu isterseniz kısaca konuşalım. Dijital sağlık teknolojileri dediğimizde aslında pek çok şirket var ama biz neredeyiz dijital sağlık teknolojilerinde?
Türkiye olarak.
Türkiye olarak tabii ki.
Türkiye gerçekten pek çok alanda dijitalleşme konusunda epey yol almış vaziyette. Belki sizler de yaşamışsınızdır. Özellikle bankacılıkta başladı bu iş. Dünyanın en dijital teknolojileri en iyi kullanan bankacılık sistemlerinden birine sahiptik. Şimdi tabii o açık kapandı. Şimdi bankacılık sistemimiz gene iyi bir seviyede ama belli seviyede durdu gibi diyebiliriz. Ama çok konuşulmayan, bilinmeyen bir sağlık alanı da çok önemli. Sağlık alanında Türkiye dijital dönüşümde dünyadaki en önde gelen ülkelerden bir tanesi.
Ne kadar güzel.
Çok haber. Konuşmuyoruz bunu ama gerçekten gurur duyulacak bir seviyeye gelmiş vaziyetteyiz. Bu dijitalleşmede bu HIMSS dediğimiz Health Information Management Systems diye bir sivil uluslararası STK var. Onun derecelendirmesini yaptığı sağlıkta dijitalleşme, hastanelerin dijitalleşmesinde 7 seviye var. 7. seviye full dijital teknolojiler, tamamen dijital, kağıt kullanılmayan hastaneler. Türkiye'de mesela şu anda 7-8 oldu galiba. 8 tane hastanemiz Türkiye çapında 7 seviyesi, en üst seviyede.
Mükemmel.
60 civarında hastane, bir alt seviye sayılabilecek, altı seviyesinde. Bunlar Avrupa'yla kıyasladığımızda Avrupa'nın çok çok ilerisinde.
Ki hızla da devam ediyor.
Hızla da devam ediyor. Dijitalleşme devam ediyor. Tabii bu alanın da en büyük oyuncularından biri Türkiye'de Akgün Teknoloji.
Pek çok ödülü var aslında. Evet. Bildiğim kadarıyla her 5 yılda bir en iyi şirket ödülünü falan alıyor değil mi? Evet. İlk 50'ye giriyor bu sektörde. Dolayısıyla bunu devam ettirmek de kolay değil. Bir şekilde hani başarıya ulaşmak kolay diyoruz ama başarıyı devam ettirmek aslında
çok
önemli
doğru, çok daha önemli. Akgün Teknoloji 1986 yılında kurulmuş bir şirket ve hemen hemen bu alanın dışında hiçbir işle de ilgilenmemiş. Hep bu alana odaklanmış. O yüzden de bu alanda da Türkiye'de öncü sayılabilecek öncü şirketlerden bir tanesi. Sadece Türkiye'de değil, bölgede de. Türkiye'de 300'ün üzerinde hastane Akgün teknolojik ürünleriyle dijitalleşmiş vaziyette. Yurt dışında 150 civarında, toplamda 500 civarında hastaneye dijital teknolojilerimizi götürmüş vaziyetteyiz.
Burada müsaade ederseniz araya gireyim. Şimdi dijital sağlık teknoloji dediğimizde birkaç tane tabii bölüm var. Bir tanesi işletme bölümü, hastanenin işletmesi. Bir tanesi teşhis tedavide kullanılan yazılımlar. Bir diğeri de bütün bunların belli bir platformda işlerlik kazanacak, otomasyon şekline gelecek bir hali. Yani Türkiye'de yani bizim bildiğimiz e-nabız sistemi var temelde. E-Devlet üzerinden müthiş. Yani herhangi bir yerde bir ilaç yazdırdığımız zaman, herhangi bir yerde bir tedavi olduğumuz zaman gittiğimiz herhangi bir doktor o sistem üzerinden bütün sağlık bilgilerimize ulaşabiliyor. Tabii biz izin verdiğimiz sürece. Dolayısıyla bu büyük bir hız da getiriyor galiba. Siz biraz bunu nasıl kategorize ediyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz biraz anlatır mısınız?
Şöyle tabii e-nabız vatandaşa dokunan tarafı. E-nabızın çalışması için işte bizim teknolojik ürünlerimizin sahada olması lazım. E-nabız o verileri bizim sistemlerimiz üzerinden alıyor. Bizim sistemlerimiz sizin de dediğiniz gibi hastanenin işletmesi, hastanenin sağlık klinik dediğimiz kısımlarının yönetilmesi, yürütülmesi ve en son zamanlarda da çok hızla gelişen yapay zeka teknolojilerini de kullanarak teşhislerin daha hızlı ve daha doğru gerçekleştirilmesine yönelik üç ana kategoride sıralayabiliriz ürünlerimizi. Bunların biz hepsinde varız.
Eğitim seviyesine de gidecek misiniz? Çünkü geçtiğimiz günlerde duydum. Hakikaten yurt dışında da başlamış. Bizde de çalışmalar yapılıyor. Biraz tabii yazılımcılar ve teknolojik firmalar bu konuda biraz ağzını sıkı tutuyorlar. Özellikle gençlerin, tıp öğrencilerinin yetişmesinde sanal kadavra sistemlerinden tutun da sanal teşhis sistemlerine kadar pek çok yapay zeka ve VR teknolojisiyle birlikte
Doğru.
geliştirilen teknolojiler var. Buna da muhakkak tabii gireceksinizdir
Tabii biz
ilerleyen
zaten o
zamanda.
konuda da çalışıyoruz. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojileri. Dediğim gibi yapay zeka özellikle son dönemde çok daha üzerine odaklandığımız konulardan bir tanesi. Şu anda ürünlerimiz de var. Hatta iddialı olduğumuz bir alan, dünyada da ilk bu alanda ürün çıkaran firmalardan biriyiz. Örneğin kanser teşhisinde İşte akciğer kanseri, prostat kanseri, beyin tümörü vesaire gibi değişik hastalıkların teşhisinde görüntü işleme teknolojileri kullanarak, yapay zeka dediğimiz arka plandaki teknolojileri kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. Şu anda yurt içinde, yurt dışında kullanılan. Tabi bunların sayısı her geçen gün artıyor. Biz yaklaşık 600'ün üzerinde personele sahibiz. Bunun 150 civarı Ar-Ge merkezlerinde çalışıyor.
Zaten
Türkiye'de
en
iki
önemli
Ar-Ge,
nokta Ar-Ge zaten değil
tabii
mi?
çok önemli. Türkiye'de iki Ar-Ge merkezimiz var. Birisi Trabzon KTÜ'de, birisi de Ankara'da olmak üzere. Bu Ar-Ge merkezlerimizde bu tip Ar-Ge teknolojileri üzerine çalışıyoruz. Yenilik teknolojiler. Sizin de az önce söylediğiniz gibi teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bu alanda kendinizi geliştirmezseniz bir süre sonra hemen geri düşebiliyorsunuz. O yüzden bu bisiklete binmek gibi sürekli pedala basmak durumundayız. Biz de onu yapıyoruz ve bu konuda gerçekten çok iyi kendini ispatlanmış, sahada denenmiş, kullanılan ürünlerimiz var. Ve bu bizim hem doktorlarımızın işini kolaylaştırıyor, burada yanlış bir şey anlaşılmasın, asla doktorun yerini almak gibi bir iddia yok en azından şu sıralar. Ama doktorun işini daha hızlı ve daha kolay ve daha doğru yapmasını sağlayacak karar destek sistemleriyle desteklenmiş çözümlerden bahsediyoruz.
Ben burada bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz 5-10 yıl öncesinde özellikle çok doğru teşhis yapan bir ayağı biraz aksayan bir doktorun bir dizisi vardı. Ben de çok severdim kendisini. İsmini vermeyeyim. Dolayısıyla orada en önemli nokta teşhisti. Teşhisi koyduğunuz anda tedaviyi yapabiliyordunuz. Fakat o teşhis için büyük bir beyin fırtınası, büyük bir çaba, büyük bir bilgi birikimi. Hakikaten şimdi gözümün önüne geliyor sizin teknolojileriniz. Bütün bu verileri koyduğunuzda çok daha çabuk bu teşhise ulaşabilme şansı oluşturuyor. Ama burada tabii girdiğiniz veriler önemli. Doktorun bilgisi, birikimi, analizi, çözümleme yeteneği de önemli. O yüzden siz hepsini birleştiriyorsunuz herhalde, değil mi?
Tabii giderek şöyle bir konsept de gelişiyor sağlık alanında. Hep derler ya, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Dolayısıyla her bir bireysel, her bir hastanın kendine özgü teşhis konması gerekiyor. Genel teşhisler yerine. Onu koyabilmek için de o ilgili verileri doğru analiz etmek lazım. Tabii bu dijitalleşmenin sağladığı en önemli şey, Türkiye dijitalleşmede çok önde demiştik. İnanılmaz bir sağlık verisi oluşmuş vaziyette Türkiye'de. İşte bu büyüklükteki sağlık verisi, yapay zekanın biliyorsunuz yakıtı veri.
Veri tabii.
Bu verilerle biz sistemlerimizi eğitiyoruz ve hastaya spesifik olabilecek teşhis ve tedaviler gündeme geliyor. Böyle jenerik, herkese uygulanabilen değil, o hastaya spesifik. Bunlar için de bu tip tool'lar ya da işte bu tip teknolojik araçlar doktorların işlerini çok kolaylaştırıyor ve çok daha keskin ve hızlı teşhis konabilmesini sağlıyor. Tabii önce teşhisi koyacaksınız ki tedaviyi yapabilirsiniz. Doğru teşhis doğru tedaviye yönlendiriyor. Bu teşhis için en önemli araçlar bu araçlar.
Evet, Sayın Atalay, şimdi tabii sizin ve benzeri şirketlerin temel olarak bir çalışma prensibi var. Sürekli geliştirme prensibi, Ar-Ge'den de bahsettiniz. Bunları geliştirirken de veriler önemli dediniz ve verileri daha çok hastalardan, doktorlardan ve işte isteklerden alıyorsunuz. Dolayısıyla aslında sizden ne kadar çok çok şey istenirse siz teknolojik olarak o kadar sistemi ilerletebiliyorsunuz.
Doğru.
Dolayısıyla bu sadece yazılımcıya bağlı bir şey değil. Aslında sizden istekte bulunan kişilere de bağlı.
Çok
Bu
doğru.
noktada neredeyiz? Bu noktada hakikaten bir inovasyon düşüncesi var mı sağlık sisteminde?
Şöyle sizin dediğinize bir şey daha ilave edeyim. Bir, talepler çok önemli. İki, geliştirilen sistemlerin kullanılması da çok önemli. Bu yapay zeka ürünleri öyle bir ürünler ki kullanıldıkça kendini eğitiyor, kullanıldıkça gelişiyor. Dolayısıyla ne kadar yoğun kullanılır ve ne kadar geri bildirim alırsa o kadar iyileşiyor. Şimdi bu veriler konusunda tabii bütün dünyada bir temel bir sıkıntı var. Bize özel değil, Türkiye'ye özel değil, bütün dünyaya özel ama mutlaka çözülmesi gereken bir şey. Bu da şu, kişisel veriler, bireysel bireylerin kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili haklarıyla bunların teknolojiyi geliştirmede kullanılması arasında bir şu anda bir çatışma demeyeyim de
Çok
ne
rahat
diyeyim bir
olmuyor.
zorluk var.
Zorluk var
O
tabii.
zorluk şimdi regülasyonlarla aşılmaya çalışılıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından, Sanayi Bakanlığı tarafından bu yönde yürütülen çalışmalar var. Bunların dünyayla paralel, dünyada da dediğim gibi benzer sıkıntılar var. Bunların hızla aşılması gerekiyor. Bunlar aşıldıkça da o yapay zeka ürünleri çok daha etkin ve verimli hale geliyor. Ve ikincisi de dediğim gibi bu ürünlerin kullanılması ve kullandıkça eğitilmesi söz konusu olacak.
Şimdi geçtiğimiz günlerde bir konumuz daha vardı. Yine sağlık sektörüyle ilgili çalışmaları vardı. Uzaktan sağlık sistemi ile ilgili çok önemli bilgiler vermişti. Sanıyorum siz de aynı zamanda bu uzaktan sağlık sistemi ile ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Orada özellikle hastanelerdeki kalabalığın azaltılması, kişilerin çok daha basit görünebilecek, kolay teşhis edilebilecek, kolay tedavi edilebilecek hastalıklar için hastaneye gitmeden evlerinden uzaktan bağlanmak suretiyle, konferans ve aplar suretiyle, uygulamalar suretiyle bir şekilde sağlığına kavuşturulması
Doğru.
amaçlanıyor. Sizin bu konudaki çalışmalarınız hangi boyutta?
Bu konuda Sağlık Bakanlığımız bir düzenleme yaptı. Biz de bu düzenleme çerçevesinde kendi ürünlerimizi ve çözümlerimizi geliştirdik. Şu anda kullanılmaya da başlandı. Tabii burada amaç hastayı hastanelere toplamadan, yani onun o lojistiği, transferi başlı başına bir külfet. Özellikle yaşlı hastalar için yerinden etmeden bazı sağlık işlemlerinin yapılabilmesini sağlamak ki bu teknolojiyle bugün çok mümkün. Video konferans sistemleri var, görsel başka bir sürü sistemler var. Uzaktan erişilip hastaya yerinde bir ilacını alıp almadığını, efendim tansiyonunun, kan şekerinin hangi seviyede olduğunu. Tabii bu sensörler, implantlar da var şimdi gelişiyor
Onu
yeni.
da sormak istiyorum. Hep konuşuluyor ya. Son sorum da bu olsun. Bu implantlar, özellikle sağlık implantları, bizim tüm verilerimizi herkesin ulaşabileceği bir noktaya mı gelecek? Yoksa hepimiz bir şekilde bu sağlık için bu implantları ilerleyen yıllarda yaptıracak mıyız? Yani bir yere vücudumuzun bir yerine taktıracak mıyız? Ya da bu giyilebilir bir teknoloji mi olacak?
İkisi de oluyor. İki taraf da gelişiyor. Deri altına implant edilen sensörler de var, algılayıcılar. Ama giyilebilir olanlar da var. İkisi paralel gelişiyor. Belki ileride tercih olacak. Onu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun diye. Ama o verilerin ele geçirilmesi konusu tabii bu hassas bir konu. Ama bu tedbirinin alınabileceği bir de bir konu. Yani bunu bazen çok şey yapıyoruz. Aman
Abartıyoruz.
abartıyoruz diyelim peki. Ama bu tedbiri teknik olarak çözülebilecek problem. Çözülüyor da zaten. Yani
Ya bir implant olduğu zaman sadece sizi takip eden hastanedeki uzman diyor ki aman
elbette.
şekerin yükseldi dikkat et.
Aynen öyle.
Aman tansiyonun yükseldi dikkat et. Aman işte fazla
Tabii
yedin
çok doğru.
şöyle bir sıkıntın olacak buna dikkat et. Önceden tedbir ve koruma sağlıyor
Tabii
aslında.
önceden ve şeyi eğilimini de görerek yani şekeriniz bugün atıyorum rakamını işte 80'di, 85 oldu, 90 oldu artıyor. Önceden gelişmesine paralel olarak da uyarın. Sadece işi aşınca değil de aşmakta olduğunu uyararak da erken teşhisi mümkün kılabilecek teknolojiler.
Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Hakikaten tüm dünyayla rekabet halinde olan önemli bir sektör, önemli bir şirket. Başarınızın devamını diliyorum ben size.
Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Dediğim gibi biz önce Türkiye için tabii ama aynı zamanda bölgemiz için şu anda Kazakistan'da olsun, Azerbaycan'da olsun, Türkiye'de olsun yüzlerce hastanede servis veriyoruz. Ve sağlık
İnşallah tüm
alanında
dünyada olur.
iddiamız da o. Şimdi başka alanlara da açıyoruz. Sağlık alanında çalışıyor olmanın da bize verdiği ekstra bir huzur var. İnsanların sağlığına katkı sunuyor olmak, teknolojiyi kullanarak bize bu imkanı verdiğiniz için biz de size
Rica ederim
Akgün
efendim. Çok
Teknoloji
teşekkür
olarak
ediyoruz.
teşekkür
Sağ
ediyoruz.
olun. Akgün Teknoloji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Hamdi Altalay bizimleydi ve kendisiyle dijital sağlık teknolojilerini konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ikinci konuğumuz da çok değerli bir konuğumuz aslında. Sizleri tanıştıracağız. Türkiye Bilişim Derneği Genç Başkanı Sayın Melike Nur Köroğlu, hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Şimdi efendim gençlere yönelik bilişim projelerini konuşacağız ama ben şimdi sizi nasıl tanıtacağımı bilemedim. Çünkü şöyle, sadece genç başkan değilsiniz. Pek çok özelliğiniz de var. Çok güzel eğitimleriniz var. Çok önemli çalışmalarınız var. Kısaca siz isterseniz kendinizden biraz bahsedin, öyle devam edelim.
Tabii ki. İlköğretim matematik öğretmenliği mezunuyum aslında. Hacettepe Üniversitesi'nden. Öğretmenim aslında. Yine yüksek lisansımı da matematik eğitim üzerine yaptım. Ve teknoloji entegrasyonu çalışıyorum. Türkiye Bilişim Derneği ile tanışma vesilem de bu sayede
Ne
oldu.
güzel. Hakikaten şimdi matematik teknolojinin temeli gibi duruyor. Daha doğrusu dijital dünyanın temeli gibi duruyor. Yanlış söylemeyeyim. Fakat siz burada hem sürekli çalışarak, sürekli çaba sarf ederek, gelişerek bir taraftan da genç arkadaşları oluşturduğunuz projelere dahil ederek dernek içerisinde çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz hani nasıl başladı bu çalışmalar, gençlik çalışmaları? Çok kısa ondan bahseder misiniz?
Tabii ki. Türkiye Bilişim Derneği 52 yıllık bir dernek ama genç yapılanması adını da anmak isterim. Oğuz Yılmaz'ın gençlik dönemlerinde yaptığı çalışmalarla başlıyor ve bunun devamında Melih Aşıcı, Utku Can Yazıcı ile devam ediyor. Ben de bayrağı onlardan devralıp ilk kadın başkan olarak, genç başkan olarak sürece devam ettim.
Güzel, ne güzel. Peki neler yapıyorsunuz bu gençlere yönelik projelerde? Neler var? Amacınız ne? Misyonunuz ne?
Tabii ki şu an biz aktif olarak Türkiye'de 600 üyeye sahibiz. Bunlardan 14 şube ve 4 temsilciliğimiz var. İşte İstanbul, İzmir, Çanakkale, Van, Elazığ farklı illerde temsilciliklerimiz bulunmakta ve 49 üniversitede aktif olarak varız. Bunlardan da 56 farklı bölümde öğrencilerimiz var. Evet, bilişim diyoruz. Genelde mühendislik öğrencileri yoğunlukta olmasına rağmen farklı disiplinlerden öğrencilerimiz de var. Ve bu bizim için çok kıymetli.
Zaten aslında şöyle baktığımızda teknoloji dünyası farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Değil mi? Ve
Evet.
ondan üretim yapıyor. Buradan hemen devam edelim müsaade ederseniz. Bu misyonla birlikte bir geliştirdiğiniz vizyon da var anladığım
Evet.
kadarıyla. Bu vizyonu nasıl tarif edeceğiz?
Şöyle, Türkiye'nin gençlerinin bilişim alanındaki liderlik pozisyonunu güçlendirme ve uluslararası sahnede saygın bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Ben başkanlığa devraldıktan sonra yaptığım ilk şey Merkez Yönetim Kurulu'nu disiplinler arası bir yapıda oluşturmaktı. Bu bağlamda ben eğitimciyim, evet. Benimle birlikte çalışan arkadaşlarımın biri avukat, biri Sağlık Bakanlığı'nda, biri mühendis. Bu şekilde biz önce kendi içerisinde bir disiplinler arası yapı oluşturduk. Bunu da diğer genç şubelerimize empoze ediyoruz.
Peki bu şube çalışmaları, çok fazla şubeniz var, ondan da bahsettiniz. Şubeler nasıl çalışıyorlar, neler üretiyorlar, nasıl bir çalışma sisteminiz var? Biraz anlatın.
Tabii ki her şubede farklı etkinlikler oluyor. Örneğin Genç Çanakkale ve Genç Antalya ekibi bir kahve etkinliği düzenlediler. Burada kendileriyle konuşmak isteyen bir YouTuber'la anlaşıp onunla bir kahve sohbeti gerçekleştirdiler. Yani sadece teknoloji, teknik anlamda değil, bu tarz sosyal anlamda da etkinlikler düzenliyoruz. Kış kampına örnek vermek isterim. Ben ilk olarak Genç Ankara Şubesi'nin başkanıydım. 2021-2022 arasında oradan genç merkeze geldim. Orada Genç Ankara'dayken de ilk başta kış kampını hayata geçirmek istedim. Kış kampı da şu, Genç Ankara'nın gelenekselleşmiş yaz kampları vardı. Burada teknik eğitimler veriliyor. İşte Python gibi, Java gibi kodlama eğitimleri. Ama öğrenciler disiplin fark etmeksizin gerçek hayata başladıkları zaman iletişim kurma, ondan sonra zaman yönetimi, bu tarz kişisel gelişim eğitimlerine de ihtiyaç duydular. Biz de bunun ilkini gerçekleştirdik kış kampımızda. Yani onlara sadece teknik değil, kişisel gelişimlerini de yapabileceği bir yapı hazırladık.
Evet, şimdi tabii burada pek çok proje noktasında bu kamplardan başka verdiğiniz projeler de var, değil mi?
Evet.
Çalışmalar da var. Biraz onlardan bahseder misiniz?
Tabii yakın zamanda kurultay gerçekleştirdik. Kurultaydan bahsetmek isterim. Kurultayımıza Ankara dışından 400'e yakın üniversite öğrencisi geldi. Burada da yine onların isteği doğrultusunda oturum başlıkları belirledik. İlki yüzyılın mirası, girişimcilik ve inovasyonda yeni ufuklar. İkinci oturumumuz ise oyun dünyasında girişimcilik, fırsatlar, zorluklar ve başarı stratejileri. Bunları tamamen kendileri oluşturdu ve oraya davet edeceğimiz kişileri de kendileri belirlediler. Çok değerli konuklarımız oldu. Google Cloud Kanat lideri Serhan Bey bizleydi. Ondan sonra Yapay Zeka Derneği'nden Zafer Bey bizleydi. Çok değerli katılımcılarımız geldiler ve gerçekten güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.
Peki gelecek perspektifinde neler düşünüyorsunuz?
Gelecek perspektifinde de yine güzel projelerimiz var. Hekatonlar düzenlemek istiyoruz. Çünkü artık şirketlerin işe alım süreçlerinde de bir değişim gözlemde. Bootcamp'ler yapıyorlar, hekatonlar düzenliyorlar ve bunun sonucunda öğrencilere stajyer ya da iş bağlamında fırsatlar yaratıyorlar. Biz de bu sektörün bu
Yapısı.
yapısına uygun olarak da biz de bu şekilde bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Aynı zamanda bizim Türkiye Bilişim Derneği olarak Avrupa Profesyonel Bilişim Derneği konseyine de üyeyiz. Burada da Meltem Hocam, Meltem Er Yılmaz ve Serap Bilgiç Aktepe çalışmalarını sürdürüyorlar. Onlarla da işbirliği içerisinde genç yapılanmanın, gençin projelerini uluslararası platformlarda da duyurmak istiyoruz.
Aslında özellikle kadın girişimciler, kadın noktasında da çalışmalarda pek çok ödüller var aslında
Evet.
derneğin. Genç arkadaşlarımız da bundan feyiz alıyordur galiba, değil mi?
Evet, bizler için gerçekten güzel bir örnek.
Evet. Peki şimdi gençlik yapılanması dediğimizde bütün bunları nasıl bir temel üzerine oturtacağız? Yani gençlere tavsiye verecek çok daha tecrübeli insanların bir araya getirdiği ama gençliğin enerjisini de ortaya çıkartan bir yapılanma anladığım kadarıyla. Bütün bu
Kesinlikle.
çalışmalarınız, geleceğe yönelik projeleriniz. Burada da dinamik bir yapı var. Bu dinamik yapıyı nasıl oluşturuyorsunuz? Hem tecrübeli hem de genç kuşak birlikteliğini.
Kesinlikle şu an bir mentor ilişkisi oluyor aslında. Her Türkiye Bilişim Derneği'nin 10 şöbesi var. Her 10 şöbenin de kendi gençlik yapılanması var. Ve bu şubelerde de gençlerle ilgilenen yönetim kurulu üyelerimiz var. Aslında onlara bir mentilik yaparaktan süreçlere hazırlıyorlar. Burada da yine şunu atlamamamız lazım sanırım. Evet, bir STK'yız, bir gönüllü oluşumuz. Burada da aslında gençlerin bu platformda yer almasını bu yüzden de çok önemli. Çünkü evet bir söz var. Vermek, evet maddi olarak herkes bir şeyler verebiliyor ama kendinden vermek daha önemli. Burada
Bilgiyi
da
paylaşmak, değil mi?
kesinlikle burada da bu sivil toplum kuruluşlar önemli bir altyapı sağlıyor aslında. Ve burada da öğrenciler aslında birçok beceri de elde etmiş oluyor. Kendileri sosyal açıdan da geliştiriyorlar, iletişim becerisi kazanıyorlar. Sorumluluk bilinçleri oluyor. Bir sonuçta bir genç şubemizin başkanı ya da yönetim kurulunda görev olan kişiler bir sorumluluk da üstlenmiş oluyorlar. Kariyer fırsatları oluyor onlar için. Kurultayımıza gelen şirketlerle bir staj imkanı sağlamış oluyorlar. Kültürler arası diyalog oluyor. Yani Türkiye'deyiz. 14 farklı ilden geliyorlar. Kendi işlerinde bile kültürel bir alışveriş sağlamış oluyorlar aslında.
Ve aslında sizin bu bir araya getirdiğiniz bütün bu yapıda da genç arkadaşlarımız kendi gelecekleri noktasında bazı şekillendirmeler de yapabilirler kendi kafalarında. Orada ufukları açılabilir, başkalarının ufkunu açabilirler. O karşılıklı etkileşim dediniz ya çok önemli
Evet.
gerçekten. Buradaki bütün bu genç arkadaşlarımız Türkiye'den, dünyadan sadece üniversite öğrencisi olması mı gerekiyor? Yoksa bildiğimiz kadarıyla hani lisede okuyan ama bu işe çok gönül veren, hadi ileride kod yazmanın da biraz azalacağı düşünülürse, zeka küpü arkadaşlarımız var. Onlar da katılabiliyor mu bunlara?
Kesinlikle katılabiliyorlar. Hatta örneğini de vermek isterim. Genç Ankara zamanındayken bir tane Mustafa diye bir lise öğrencimiz vardı. Teknofest yarışmalarına hazırlanıyordu ve her toplantıya inanın kendi yönetim kurulumuzdan daha aktif bir şekilde katılıyordu. Bu şekilde biz lise hatta ortaokul kısmına da ulaşmak istiyoruz. Onlara da her zaman kapımız açık.
Evet, ne güzel. Tüm bu çalışmalarda belli yönlendirmeler yapıyor musunuz siz ekip olarak, proje ekibi olarak? Yani şöyle diyeyim, genç arkadaşlarımız çocuklarımız size geliyor, çalışmak istiyor. Bu STK'da emek vermek istiyorlar kendi geleceklerini şekillendirme açısından. Onlara hani yönlendirme doğru olmadı ama böyle açık pencereler, açık ufuklar açısından tecrübe mi aktarıyorsunuz bu tip çalışmalarla? Bir de burada mesela ulaşmak istedikleri nokta konusunda onlar belki bazen yanlışa düşebilirler. O yanlışlarını gösterebiliyor musunuz?
Şöyle, tabii ki onların hedefleri doğrultusunda istedikleri işe ulaşmak için, farkındalıklarını arttırmak için ilgili kişilerle görüştürmeleri sağlıyoruz. Ki bu düzenlediğimiz kurultaylar, zirvelerde bunlar için bir fırsat oluyor aslında. Evet, yanlışa düşme, hepimiz öğrenme sürecindeyiz. Onlar da öğrenme sürecinde, ben de öğrenme sürecindeyim.
Hata
Onlar
yaparak
için
diyorsunuz,
hata
öğreniyoruz.
yaparak
Evet.
öğreneceğiz. Tabii burada denetimli serbestlik oluyor aslında. Belli kurallar, yani Türkiye Bilişim Derneği'nin sözlü, yazılı ya da yazılı olmayan belli kuralları vardır. Bu kuralları da genç şube başkanlarımız bilir. Ben onlara aktarmak, o da kendi üyelerine aktarmak sorumluluğundalar. Bundan ötürü çok da bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Hakikaten projelerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bundan sonrası için de kolaylıklar diliyorum size.
Teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun konuk olduğunuz için. Türkiye Bilişim Derneği Genç Başkanı Sayın Melike Nur Köroğlu bizim konuğumuzdu. Teknovadi'nin gençlere yönelik bilişim projelerini değerlendirdik. Bugün için sizlere veda etme zamanımız geldi. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi.